İkinci ayrım sayfa 25. Nava Weiner saat tam 2.15'te 20. ve 7. caddenin kesiştiği yerde durdu ve bir sigara yaktı. Bu tek kötü alışkanlığıydı. Her şeyde olduğu gibi bunda da tamamen kontrol ondaydı. Her gün tek bir sigara içiyordu. Ama eğer birini izliyorsa veya takipteyse o zaman içeceği sigara sayısına kısıtlama getirmiyordu. Ama bugün iş üzerinde değildi. O yüzden de bu ilk ve son sigarası olacaktı. Başını geriye doğru eğdi ve sigaranın dumanını uzun uzun içine çekti. Sigaranın yanan ucu puslu gecede parlıyordu. Dumanı dışarı üflerken yaya geçidini geçmeden arabalar geliyor mu diye kontrol eder gibi yaptı. Ama aslında gelen arabaları görmek için değil, peşinde biri var mı onu anlamak için bakıyordu etrafına. Gece yarısını geçmişti saat. Ama kaldırımda hala kulüplere giden çocuklar, sokakta yaşayan insanlar ve cumartesi gecesini dışarıda geçirmek isteyen türlü türlü insan vardı. Nava takip edildiğini içgüdüsel olarak biliyordu sanki. Ama kendisini kimin takip ettiğinden emin olamadı. Birden döndü ve yolda yürüyenlerin arasına karışıverdi. Peşine takılacak adamı görmeye çalışıyordu. Üstü başı dökülen evsiz bir zenci Nava'nın gittiği yere doğru yöneldi ve birlikte yürüyen üç sokak serserisine çarptı. Oğlanlar adamı ittiler. Nava'nın kafasında tehlike çanları çalmaya başladı ve bunun nedenini anlaması birkaç saniye sürdü. Adamın görünüşüne bakılırsa o bir evsizdi. Aksini düşündürecek bir şey yoktu ama Nava gerçeği anlamıştı. Adamın kokusu onu ele veriyordu. Daha doğrusu kokmaması. Elbiseleri yırtık pırtıktı ve yüzü leş gibiydi. Ama sokakta yaşayanlar gibi kokmuyordu. Nava yürümeye devam ederken siyah sırt çantasından aynalı küçük bir pudralık çıkardı ve minik yuvarlak aynadan gördüğü adama dikkatle baktı. Nava artık adamı mimlediği için başka şeyler de gözüne batmaya başladı. Örneğin adamın üstünde kocaman bir panço vardı ve sanki cüsseli olduğunu gizlemeye çalışırmış gibi eğilerek yürüyordu. Nava, adamın giremeyeceği bir yere giderse olası ortağını tespit edebileceğini anladı. Nereye gideceğini kestirdiğinde hızlı yürümeye başladı. Sonra da Twinfly barına varıp kalabalığın arasında beklemeye başladı. Sigarasından son bir nefes çekti ve yere atıp topuyla ezerken de bugünlük sigara keyfini kısa kesmek zorunda kaldığını düşünüp üzüldü. Nava, uzun boylu, ince, atletik yapılı, kahverengi saçlı, esmer bir kadındı. Bu yüzden de kulübün önünde duran saçları oksijenle sarartılmış görevliye yanaşmak için kalabalığın arasından geçmekte zorluk çekmedi. Nava adama gülümsedi. Eline de bir yüzlük sıkıştırdı. Adam tek kelime etmeye gerek duymadan hemen kancalı kadife ipi açtı ve ön kapıdan kızı içeri aldı. Nava karanlık aynalı bir koridor boyunca yürüdü ve bir uçak hangarı büyüklüğündeki odaya girdi. Bangır bangır çalan müzik ve yanıp sönen ışıklar rahatsız ediciydi. Bu ortamda peşindeki ikinci kişiyi tespit etmek daha zor olacaktı. Ama Nava'yı takip etmek de zorlaşacaktı. Sırtını pisti aydınlatan ışıkların üstünde durduğu duvara verip gözlerini kapıya dikti. Koyu tenli, kızıl saçlı kadın 10 dakika sonra geldi. Kadın eğlenen bir grup genç kızın arasına girmişti mekana. Ama saçına ve makyajına bakınca o kızlardan biri olmadığı hemen anlaşılıyordu. Kızlar dans pistine gidince kızıl saçlı kadın geride kaldı. Etrafına göz atarken masaya yaslanıp rahatlamış gibi bir izlenim vermeye çalışıyordu. Peşinde kızıl saçlı kadından başka biri olup olmadığını kestirmeye çalışan Nava, 5 dakika daha bekledi. Ama kimse gelmedi. Peşinde 2 kişiden fazlası da olabilirdi. Ama içinden bir ses takipçilerinin 2 kişilik bir ekip olduğunu söylüyordu. Sadece evsiz adam bir de bu kız. Nava kadına bakarken bundan sonra ne yapacağını düşündü. Adam ve kadının kendini öldürmeye çalışacaklarını hiç sanmıyordu. Eğer öldürmek isteselerdi peşine adam takmazlardı. Bir keskin nişancıyla bu işi hallederlerdi. Tabii eğer onu öldürüp de kaza süsü vermeye çalışmıyorlarsa. Nava da başkalarını bu şekilde öldürmüştü. Hızla ilerleyen bir otobüsün veya kamyonun altına birini itmeden önce son saniyeye kadar beklemişti. Ama bu da pek akla yatkın değildi. Herhalde peşindekiler Nava'nın birine bir şey vermesini ya da birinden para almasını bekliyorlardı. Ya da kiminle buluşacağını, konuşacağını görmek istiyorlardı. Nava dizginleri eline alma zamanının geldiğini anladı. Eğer bunlar gerçekten de kiralık katilse, o zaman onlara göre değil, kendi kurallarına göre oynayacaktı bu oyunu. Kendinden emin bir tavırla bara doğru yürüdü. Kızıl saçlı kadının kendisini gördüğüne emin olduğunda da Nava hızla çıkış kapısına doğru gitti. Açık havaya çıktığında soğuk gecenin karanlığında iri yarı zenci adama doğru yürüyerek yolu geçti. Gerçi adam kadından daha güçlüydü ama Nava onu hazırlıksız yakalamak niyetindeydi. Adam Nava'nın gücünü küçümseyecekti ama kadın onun saldırısına hazırlıklı olacaktı. Nava adamın 5 metre önünden geçti ve 7. caddeye doğru yürümeye başladı. Pusu kurmaya uygun bir yer arıyordu. Adamla yüzleşirken ortağının bunu görmemesi gerekiyordu. Aklı gelen ilk yer 23. metro durağıydı. Nava daha hızlı yürüdü. Adamın onu yakından izleyeceğini, kadınınsa biraz olsun geride kalacağını umuyordu. Şehrin altındaki ulaşım ağına giden merdivenlere hızla gitti ve merdivenleri ikişer ikişer inmeye başladı. Perona geldiğinde köşeyi dönüp hemen sırtını duvara yasladı. Çantasına elini atıp bir alet çıkardı. Kurşun bir ağırlığın üstüne demir, onun üzerine de deri kaplanmıştı. Basit ama etkili bir silahtı bu. Dirseğini büktü ve kolunu biraz geriye doğru çekti. Vururken biraz hız kazanmak istiyordu. Birkaç saniye sonra adamın merdivenlerden indiğini duydu. Gözlerini yerden ayırmadığından adamın gölgesinin yaklaştığını gördü. Adama saldırmak için köşeyi dönmesini beklemedi Nava. Saklandığı köşeden fırladı ve sol eliyle adamın gırtlağına yapıştığı anda sağ elindeki ağırlıkla adamın kafasına vurdu. Adam acıyla inleyip başını korumak için kolunu kaldırdı. Nava adamın bileğine yapışıp hızlıca çevirdi. Kırmamıştı ama kırmaya ramak kalmıştı. Bir eliyle adamın bileğini tutmaya devam etti. Diğer elindeki ağırlığı ise yere attı. Adamın pançosunun altındaki omuz askısından tabancasını çıkardı. Tabancayı ateşlemeye hazır duruma getirdi ve adamın boğazına dayayıp onu duvara yapıştıracak şekilde geriye doğru itti. ''Kimin için çalışıyorsun?'' Adam ilk önce silaha sonra da Nava'ya baktı. Sanki tüm bunların nasıl olup bittiğini anlamamış gibi boş gözlerle bakıyordu. ''Ortağın 30 saniye sonra burada olacak. İki kişiyle başa çıkamam. O yüzden de konuşmaya başlamazsan seni öldürür, bilgiyi ondan alırım.'' Nava gözünü bile kırpmadı. 10 saniyen var. 9, 8, 7. Tamam diye inledi adam. Senin gibi ben de teşkilattayım. Rutin takipteyiz. Cüzdanım ön cebimde. Bak, al inanmıyorsan bak. Adam kim olduğunu söylediği anda Nava gerçeği söylediğini anlamıştı. Ama yine de bundan emin olması gerekiyordu. Adamın cebindeki cüzdanı almak için uzanırken tabancayı iyice bastırdı boynuna. Diğer birçok ajan gibi adamın da iki cüzdanı vardı. Sol cebindekinde bir ehliyet, sağdakinde ise CIA kimliği vardı. Ajan Leon Wright. Nava rahat bir nefes alıp geri çekildi. Wright ise duvara yaslanarak incinmiş bileğini ovuşturdu. Tam o anda Nava adamın ortağının geldiğini duydu. Kadının ayak sesleri merdivenlerin duvarlarında yankılanıyordu. Nava Wright'a başıyla işaret edince adam ortağına seslendi. ''Sera, mimlendim, havlu atıyoruz.'' Nava köşeden çıkarken ellerini havaya kaldırdı. Wright'ın tabancasını baş parmağında asılı tutuyordu. Nava elinde tutup da ajan kadını korkutmak istememişti. Kızıl saçlı kadın bir anda şaşırdı. Hayal kırıklığına uğrayıp kızdı. En sonunda kabullendi. ''Eğer yürüyüşüme devam etmeme izin verirseniz bu olanları unutmaya hazırım.'' dedi Nava. Sera tam buna itiraz etmek üzereydi ki, Wright atıldı. Tamamdır dedi. Hissettiği acıdan dolayı yüzünü buruşturmamak için kendini zor tutuyordu. Nava Wright'ın silahının güvenlik kilidini kapayıp kimliğiyle birlikte Sera'ya doğru attı. Size iyi akşamlar o zaman dedi. Arkasına bakmadan merdivenleri çıkarken elleri titriyordu. O adamı neredeyse öldürecekti. Tanrım neler oluyordu ona? Bir zamanlar bir ajanın yürüyüşünden bile onun amacının ne olduğunu kestirebiliyordu. Ama son zamanlarda Nava kendini yorgun hissediyordu, aklı karışıktı. Birden arkasını döndü. Acaba bir tuzak mı hazırlamışlardı? Ama kimse yoktu, tek başınaydı. Nava, ABD hükümeti ondan şüphelendiği için peşinde birileri olduğunu düşünmüyordu. Eğer onun vatan haini olduğunu düşünseler, ajanlar Nava'nın öylece yürüyüp gitmesine izin vermezlerdi. Paranoyak olmaya başlamıştı. Wright ne demişti? Rutin bir takip işte. Ara sıra her ajanın peşine birilerini takar, pis işlere bulaşmadıklarından emin olmak isterlerdi. Nava yine de emin olmak için 3 defa aynı bloğun etrafında dolandı. Bir önceki gece buluştuğu adamın hiçbir laf etmeden cebine koyduğu anahtarları kullanarak apartmanın ana giriş kapısını açtı. İçeri girdi. 2. kat aralığına kadar çıktı. Durdu ve silahını çıkardı. 9 milimetrelik bir Glock kullanıyordu. Yavaşça nefes verdi. Eline silahı aldığı anda rahatlamaya başlamıştı bile. Ana giriş kapısına doğru doğrulttu silahı. Kimsenin kendini takip etmediğinden emin olmak istiyordu. Kimse takip etmemişti. Bundan emin olunca geri kalan 3 katı da çıkıp boş daireye yöneldi. Anahtarı kullandı ve kapı tokmağını çevirerek kapıyı açtı. Bir eliyle kapıyı geri itip açarken diğer elinde tuttuğu tabanca ile odayı kolaçan etti. Odadaki tek sandalyede oturan ufak tefek Koreli adam kılını bile kıpırdatmamıştı. Adamın pürüzsüz geniş çehresi ifadesizdi. Nava odanın içine doğru bir adım atarken yalnız olduklarından emin olmak için etrafına baktı. ''Niye bu gece bu kadar tedirginsiniz?'' İngilizcesi çok iyiydi adamın ama hafif bir şivesi vardı. Sanki sözleri nefes almadan art arda sıralıyordu. Tedirgin değilim, temkinliyim. Adam başını eğerek anladığını ifade etti. Sonra da dizüstü bilgisayarı işaret etti. Ekranından yayılan yeşilimsi ışıkla mutfak aydınlanmıştı. Nava işaret parmağını kaldırdı, sonra da sırt çantasından ufak bir aygıt çıkardı. Bu boyu 5 inç, eni 2 inç olan ufak bir silindirdi. Kız altındaki düğmeye basınca ucundan 3 çelik ayak çıktı. Aygıtı ayakları tavana bakar şekilde yavaşça yere koydu. Birkaç saniye sonra aygıttan hafif bir ses yükseldi. Üzerindeki kırmızı ışık yanıp sönmeye başladı. Tedbiri elden bırakmamak için bir aygıt daha öyle mi diye sordu Spetnaz azığını. Eğer dışarıdan bize mikrofon doğrultarak dinlemeye çalışan olursa sinyallerini bozuyor dedi Nava, adamın kulağındaki minik kulaklığı ilk defa fark ederek. Sinyal kıran aletin adamın kulaklığını etkilemeyeceğini biliyordu. Ama Nava, Korelilerin dinlemesinden çekinmiyordu zaten. Dizüstü bilgisayara dokundu. Güvenli mi? Hücresel modemin 128 haneli bir şifre kod anahtarı var. Bilgileri aldığım anda banka hesabına paranı yatıracağım. Sonra İsviçre'yi ararsın istersen. Nava kemerinin tokasını açtı. Minik yuvarlak diski çıkartıp bilgisayarın içine soktu. 15 haneli şifreyi girince ekran bir an için kararıp sonra yine aydınlandı. Nava'nın Yi Ta Wu olarak bildiği adam bunu gördüğü anda bilgisayara doğru geldi. O kadar rahat bir şekilde hareket ediyordu ki sanki yürümüyor da odanın bir köşesinden diğerine süzülüyordu. Bu kadar zarif hareket edebilen birinin göğüs göğüse dövüş ustası olduğu belli oluyordu. Ama tüm Spetnaz ajanları ustaydı. Özellikle de 965. birimdekiler. Bu birimdekilerin görevi Kuzey Kore hükümeti için bilgi toplamak amacıyla dünyanın 1001 köşesinde hücreler kurmaktı. Dış İstihbarat Araştırma Dairesi DEAD. Nava daha bir genç kızken eğitim aldığı kampa gelen Koreli adamı hatırladı. Yıl 1984'tü. Kim Jong-2 en iyi savaşçılarını Pavlovsk'a gönderip Sovyet özel tim askerlerine eğittirmeye karar vermişti. Bu askerler Voyska Spesyalnoga Naznacheniya adlı Spetsnaz olarak bilinen Sovyet birimin askerleriydi. Eğitimleri boyunca silahlı silahsız dövüş sanatları, terörizm, sabotaj, her şeyi öğreniyorlardı. Kuzey Koreliler Sovyet öğretmenlerini o kadar takdir etmişlerdi ki kendi birimlerine de Spetsnaz adını vermişlerdi. Ama Kuzey Koreliler kendi sloganlarını ve ülkelerini geliştirmişlerdi. Yüze karşı bir ve bu konuda çok ciddilerdi. Nava bu adamlarla iş yapmakta bir hata ettiğini düşünmeye başladı. Genelde bilgi sattığı İsrail'in Mossad'ından ya da İngiliz MI6 ajanlarından daha tehlikeli değillerdi aslında. Ama Kuzey Korelilere güvenmiyordu. Her neyse iş bitmek üzereydi zaten. Bu son işi de yapıp bir daha onlarla çalışmayacaktı. Yi Taibu'nun bilgisayar başında yaptıklarını izledi. Bilgiyi gözden geçiriyordu. Bir an için durup tüm bir sayfayı okuyordu. Sonra da bir sürü sayfayı hızla geçiyordu. Nava adamın işini rahatça yapabilmesi için kenara çekildi. Ve adam istediği şeyin verildiğine emin olana kadar, Nava'nın sözünü tuttuğuna kanaat getirene kadar sabırla bekledi. 5 dakika sonra adam geri çekildi. Her şey tamam gibi görünüyor. Para havale edildi. İstersen bilgisayardan bunu doğrulayabilirsin. Nava gülümsedi. Bu teklifinizi reddetsem herhalde beni anlayışla karşılarsınız. Tabii ki dedi ifadesi değişmeyen Yi Tae-woo. Nave'nin havaleyi teyit etmek için Kuzey Korelilerin bilgisayarını kullanacak hali yoktu. Koreliler bilgisayardan ona yanlış bir bilgi verebilecekleri gibi hangi tuşlara bastığında izleyebilirlerdi. O zaman da şifresini öğrenip hesabındaki tüm parayı çekebilirlerdi. Gerçi Kuzey Kore'nin dış istihbarat birimi kendini dolandırsa Nava buna kesinlikle şaşırırdı. Ama ajanların dünyasında da üç kağıtçılık olmuyor değildi. Ne de olsa ajanların da belirli bütçeleri vardı. Nava cep telefonunu çıkardı ve 128 haneli şifre kod anahtarı olan hattından bankayı aradı. Yabancı bankacıya şifrecini verince adam hesabına 750 bin doların yattığını teyit etti. Bankacıya başka bir şifre söyledi ve böylece parası hemen bir önceki gün verdiği talimat doğrultusunda başka hesaba aktarıldı. Nava yetkilisinin bunu teyit etmesini bekledi. Sonra da telefonu kapattı. Yi Tae-woo'ya doğru döndüğünde Nava'nın parası %1,5 havale bedeli kesilmiş olarak Kayman Adaları'nda bir hesaba yatmıştı bile. Her şey istediğin gibi mi diye sordu adam. Evet teşekkür ederim dedi Nava. Sinyal bozucuyu alıp sırt çantasına koydu. Yi Tae-woo Nava ile kapı arasında duruyordu. Kenara çekilmek üzereyken Nava adamın kulaklığından bir ses geldiğini fark etti. Tae-woo bir adım geriye çekildi ve tek bir hamlede tabancasını çekip Nava'nın göğsüne doğrulttu. Bir sorun var dedi gayet sakin bir şekilde. Ne oldu diye sordu Nava. Sakin olmak için kendini zorluyordu. Dosyalardan biri okunmuyor. Diskte bir sorun var herhalde dedi Yi Tae-woo. Çenesini hafifçe kaldırarak başıyla bilgisayarı işaret etti. Kontrol et. Nava döndü ve diski çıkardı. Baş parmağıyla işaret parmağının arasındaki diski ışığa doğru tuttu. Gerçekten de kirpik kalınlığında bir çizik vardı diskin üstünde. Herhalde Wright'la uğraşırken olmuştu. Disk çizilmiş dedi Nava. O zaman parayı iade etmelisin dedi adam. Nava'nın bir anda başından aşağıya kaynağı sular boşaldı. İade edemem dedi arkasını dönmeden. Hesaba yattığı andan itibaren 24 saat boyunca paranın başka bir hesaba yollanmaması için talimat verdim. Bir gün önce bankacıya bu talimatı verirken çok akıllıca önlem aldığını düşünmüştü Nava. Ama artık öyle düşünmüyordu. O zaman çok ciddi bir sorunumuz var. Nava tek bir şansı olduğunu biliyordu. Hemen adama doğru dönerek kolunu yakaladı. Ve adam tetiği çekemeden kolunu tabana doğrulttu. Öteki elindeki diskle adamın yanağını kesip kanattı. Neye uğradığını anlamadan daha bir tepki veremeden Nava avucunun içiyle adamın burnunu parçaladı. Tabancasını düşüren Koreli geriye doğru seslendi. Siyah takım elbiseli eli silahlı 3 adam odaya girdiklerinde Nava ceketin içine doğru uzanıp glokunu almaya çalışıyordu. Hemen dizlerinin üstüne çöküp ellerini başının arkasında birleştirdi. Hiçbir kaçış yolu olmadığının farkındaydı. Adamlardan biri karnına bir tekme attı. Nava sancılar içinde yere yuvarlandı. Adam onu yerde tutmak için çizmesiyle başına bastırırken sırtına da bir Uzi makinalı tüfek doğrultmuştu. 1 dakika boyunca adamlar hızlı bir şekilde Korece konuştular. Sonra da kızı sandalyeye bağladılar. Yi Tae-woo ona doğru eğildi. Gözleri aynı hizadaydı. Ne istiyorsun diye sordu Nava. Parayı iade etmeni istiyoruz dedi Yi Tae-woo. Burnu kırık olduğu için sesi garip çıkıyordu. Hemen. Dedim ya bunu yapamam. Adam doğruldu ve Sik Sobier'i Nava'nın başına doğrulttu. Tae-woo'dur. 24 saat içinde size bilgileri verebilirim. Daireye gidip yine indirmem gerekecek. Yi Tae-woo kulaklıktan onu dinleyen her kimse onunla Korece konuşup doğru Nava'ya döndü. 24 saat sonra bize bilginin geri kalanını vereceksin. Ayrıca parayı da iade edeceksin. Ama bu haksızlık... Nava, Yi Tae-woo'nun ciddi bakışlarını görünce cümlesini tamamlamamaya karar verdi. Başka bir cümle kurdu. Bu kadar anlayışlı olduğunuz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Itaibu adamlarına işaret etti. Onlar da Nava'nın iplerini çözüp kalkmasına yardım ettiler. Unutma 24 saat. Unutmam dedi Nava. Bileklerini ovuşturmak istiyordu ama bunu yapmaktan kendini alıkoydu. Tek kelime daha etmeden kapıdan çıktı ve merdivenlerden indi. 8 blok öteye yürüyene kadar dişlerini sıktığını fark etmedi. Durdu ve kendi de bu yaptığına şaşırarak koyu yeşil çöp torbalarının üstüne kustu. Ağzını koluna sildiğinde ceketin üstünde ufak sarı bir leke kalmıştı. Nava farkında olmadan bir sigara yaktı. Tam söndürmek üzereydi ki fikrini değiştirdi. Bugün istediği kadar sigara içmeye karar verdi. Yarın olup olmayacağı belli değildi.